Ayrım 14. Çıplak ve özgür. Muzaffer Oruçoğlu. Sayfa 110. Genç bir kızın hayatı. Aşk işçiliği zor zanaat. İç içe geçmiş okaliptüs ağaçlarına baktı Mahmut. Güneşin ve yağmurun altında pırıl pırıl. Çocukluğunda böyle havalara, tilkinin yavruladığı havalar denildiğini anımsadı. Doğayı engelsiz görebilmek için pencere camlarını temizledi. Modern yaşamın ormanla ve hayvanlarla, onlara zarar vermeden, iç içe yaşamasını, ilerledikçe onlarla kaynaşmasını hayal etti. Koltuğa sırt üstü uzandı, dosyayı aldı, kaldığı yerden başladı okumaya. Okulu terk ettim. Güzel anıları, acılı anıları terk ettim. İyi ettim. Terk etmek benim terbiyem olsa, yeniliklerle dolar taşarım. Yeniliklerle yaşarım. Terk ettim. Güneşin altına çıktım. Şehrin merkezi beni çağırdı. Bakışlar, sesler, kokular, ışıklar, renkler bana gülümsedi. Rahatladım. Uyuduğum saati terk ettim. Kalktığım saati de terk ettim. Yarının endişesini terk ettim. İtalyan, Yunan, Anglo-Sakson, Fransız kafelerinde garsonluk yaptım. İlginç gözlerle karşılaştım. Benden ne istediklerini ilk bakışta anladım. Benden beni isteyenlere gülümsedim. İştahlı bir kadın olmadığımı, seçici olduğumu sezdirmeye çalıştım. Tek başına sokaklarda gezmeyi sevdim. İnsanların yoğun oldukları yerlere girdim hep. Yerlerdeki iğnelerin, şırıngaların, izmaritlerin, prezervatiflerin, kırılmış içki şişelerinin bana anlattıklarını dinledim. İnsanların çok yalnız olduklarını anladım. Yüzeyselleşmekten, renklerimi yitirmekten korktum. Sonra düşündüm. Karakterli, bilgili insanlarla arkadaş olursam olgunlaşırım. Okursam bilgim ve ilgim artar. Diskolara, gece kulüplerine gittim. İçtim, oynadım. Kahkahalarla güldüm. Tartıştım, kustum. Samantha adında güzel bir kadın buldum. Her gece Brunswick Caddesi'nin arka sokaklarında erkekleri ayakta tatmin eden güzel bir kadın. Tatmin ettiği her erkekten $60 alan neşeli bir kadın. Sen de benim gibi ara sokaklarda aşk işçiliği mi yapıyorsun? Dedi bana. Hayır dedim. Bir yere gidip oturduk. Kahve ısmarladı bana. Esrarla bir sigara verdi. Hayatını anlattı. Parmaklarının ucuyla masayı sıvazlaması hoştu. 2 hafta sonra gecesi çalışıyordu ara sokaklarda. Bana bir gelen bir daha gelir diyordu. Bir gecede bazen $1000 aldığını söylüyordu. Tanıdıkları çoktu. İşim zor değil diyordu. Bana çalışmayı teklif etti, güldüm. 2 gece çalış, 5 gece dinlen diyordu. Bir dene. Restoranlarda garsonluk yapmaktan daha kolay, daha hoş olduğunu göreceksin. Çok ilginç, komik, hoş şeyler anlattı. Dolu dolu güldüm. Düşünmem gerektiğini söyledim. Telefonunu, ev adresini verdi. Fitzroy'da oturuyordu. Ayrılırken seni çok sevdim dedi. Ağzımdan öptü. Benden 5 yaş büyüktü. Kendine güvenen, hoşgörülü bir kadına benziyordu. İyi duygularla ayrıldım. Düşüncem daracık, karanlık ara sokaklara kaydı. Parmaklarını saçlarının arasına kaydırdı Mahmut. Parasız kalmış diye mırıldandı. Bir çiçek kokusuna karışır, dolanır dünyayı bu kız. Belli olmaz, şartların gücüne teslim olur belki de. Kaldığı yerden sürdürdü okumasını. Ben ağaçsam geçmişim topraktır. Köklerim topraktan memnundur. Hayatı kolay ve zor yönleriyle kucaklıyorum. Çevremle uzlaşmıyorum. Küçük sorunları ciddiye almıyorum. Sayısı ne olursa olsun, içimde sevgiye yer var. Sevmezsem çoraklaşırım. Sementayı seviyorum. Babamı seviyorum. Burada adlarını saymaya gerek yok. Birbirine zıt, bir yığın insan seviyorum. Sevmek marifet değil, doğal bir olaydır, şarttır. Beni genişletiyor, harekete geçiriyor. Durgunluk bana göre değil. Her noktam kaynıyor benim. Her şeyi merak ediyorum. Merak ettiğim şeyleri yaşamak istiyorum. İnsan inanıyor. İnanç durgundur. İnsan aynı şeyi yapıyor. Aynı şey durgundur. İnsanı bağlayan en büyük zincir durgunluktur. Merak etmediğim tek şey yoktur. Sementa'nın ara sokaklardaki işini merak ettim. Sabahleyin Sementa'nın evine gittim. Beyaz köpeğiyle beraber kahvaltısını yapıyordu. Kucakladı, ağzımdan öptü. Geleceğini biliyordum, dedi. Kahvaltısına katıldım. Tek odalı bir evde kalıyordu. Koltuklar eskiydi. Küçük, eski bir televizyonu vardı. Eşyaları kendi haline bırakmıştı. Olmaması gereken yerlerde duruyorlardı. Kargaşa vardı. Köpekten dökülen beyaz kıllar, bu kargaşanın tuzu biberiydi. Köşedeki Woman's Day dergi tomarı devrilmişti. Evin perişan haline, Sementa'nın güleç yüzü affettiriyordu. Özgürlüğünü yaşayan eşyalara bakıyordum. Hiçbirisi Sementa'nın yürürken ayaklarına dolaşmıyordu. Güneş evin ortasındaydı. Köpek bana bakıyor, beni anlamaya çalışıyordu. Duvarlardaki afişlerde çocuklarla kadınlardan başka kimsecikler yoktu. Sementa'nın ara sokaklardaki aşk işini çok merak ettiğimi söyledim. Çalışmak istiyor musun, dedi bana. Sürekli çalışmak istemediğimi söyledim. Merakımı gidermek için bir gece çalışabilirdim. Güldü, kabul etti. Kahvaltıdan sonra bonk çekti. Ben de çektim. Gözlerimin merakına baktı. Erkeklerin çok iyi tanıyorum. Artık kadınları tanımanın zamanıdır, dedi. Hep veren, hiçbir şey almayan bir kadına benziyordu. Bana güven veriyordu. Cumartesi akşamı gel beraber gidelim, dedi. Saat 6'da sözleştik. Bana ayrıca bir partiden söz etti. Ayın sonunda bir arkadaşının evinde düzenlenecek o partiye katılmamı istedi. Bir grup kadının geleceğini söyledi. Hoş anlar yaşayacaksın, dedi. Daha fazla bilgi vermedi. Merak ve heyecan içinde bıraktı beni. Bakışları dosyadan tavana kaydı Mahmud'un. Uçurum kıyılarında yürüyen siyasi bir partiden aşk partisine transfer olamadım bir türlü, diye mırıldandı. Doya doya gülmek geldi içinde. Cumartesi akşamı karanlık çökmeden Sementa'nın evine gittim. Yıkanmış, süslenmiş, kokular sürmüştü. Süslenmenin insanı bu kadar güzelleştirebileceğini hiç sanmazdım. Bana hemen makyaj yaptı. Yüzümü biçimlendirdi. Gözlerimle dudaklarımı öne çıkardı. Güzel şeyler anlatıyordu. Garip şeyler düşünüyordu. Göğüslerimi sıkıştırdı. Ateşte kabaran süt gibi askılı siyah entarimin dışına taşırdı. İncecik belimi kalın bir kemerle sıktı. Kalçalarım büyüdü, yuvarlaklaştı. Donumu çıkardı. Bunun sana bu gece bir yararı yok, dedi. Saçlarıma, koltuk altlarıma, göğüslerimin arasına, ağzımın içine, göbeğime, daha alt bölgelerime hoş kokular sıktı. Cesur ol, şen ol, dedi. Hayatın gerçek yüzünü bu gece öğreneceksin. Korkum yoktu. Heyecanlanıyordum sadece. Koltukları yıpranmış, garip sesler çıkaran çok eski bir arabası vardı. Kendisine neden yeni bir araba almıyordu? Bu kadar güzel, süslü bir kadının böyle bir takazaya binmesi. Erkekleri avucumda istediğim gibi oynatıyorum, diyordu. Onlar bir zamanlar beni ezdi. Şimdi ben de eziyorum onları. Apış aralarımın bütün terlerini iştahla yalıyorlar diyordu. Kadının içinde kadına hiç benzemeyen bir başka kadın daha vardı galiba. Konuşan o kadındı bazen. Bir insanda birçok insanın gizli olduğuna inanıyorum. Görünen insanın o görünmeyen insanlardan hangisi olduğunu çıkaramıyorum bir türlü. Bazen ben de birçok insana dönüşüyorum. Anlatamam. Bir diskoya gittik. Bazı adamlarla konuştu, beni gösterdi. Oradan çıktık, bir başka gece kulübüne girdik. Birçok adamla selamlaştı. Bazılarıyla beni tanıştırdı. Bazılarıyla da ayrı bir yerde konuştu. Giriş kapısındaki görevliler, tezgahta çalışanlar, servis yapanlar, müzisyenler, Semente'yi tanıyorlardı. Duvarlarda ilginç tablolar vardı. Loş ışıkta parlayan sigara dumanı, uğultunun ağırlığı altında masalara çökmüştü. İnsanlar birbirlerine ya sözle ya da dansla kendilerini anlatıyorlardı. Sahnede müzik yapanlar, kendilerini dinleyenler birçok kişiye bakıyorlardı. Oturanların ürkütücü yüzlerinden kaçıyordu. Piste oynayanların işine girersem rahatlayacağımı düşünüyordum. Sementeye sarılan kadınlar dikkatimi çekiyorlardı. Arabaya bindik. Dar karanlık sokaklara girdik. Bir kamyonun yanında karanlık bir yerde park etti. Bir kutu prezervatif verdi. Sakın prezervatif takmadan ilişkiye girme dedi. Bir cep telefonu verdi. Bir terslik olduğunda bana telefon et dedi. Küçük bir sprey verdi. Sana kötü davrananın gözlerine sık dedi. Arabada beklememi söyledi. Aşk tiyatrosu başladı. Başarılar dilerim dedi. Ağzımdan öptü. Çıkıp gitti. Giderken de ağzından öptürme dedi. Gülümseyerek başını iki yana salladı Mahmut. Kızın paranın değil merakın izinde yürüdüğünü ve toplumu tüm yönleriyle yaşamak istediğini düşündü. Arabanın içindeydim. Yüreğimi fırtınalara savurmuştum. Bekliyordum. Başımı camdan dışarı çıkardım. Gökyüzüne baktım. Yıldızlar hiç böyle seyirci olmuşlar mıydı? Kadın gitmişti. Birilerini mi gönderecekti? Gözlerim karanlıklarda bekliyordu. Merakım arabaya sığmıyordu. Bir kedi girdi yandaki kamyonun altına. Gözlerinin ateşini merakıma gönderdi. Avcumun içindeki sıcaklıkla alnımı yokladım. Seslere, kıpırtılara baktım. Şehir konuşmuyordu. Ama ben anlıyordum ne dediğini. Her arabanın içinde bir ilk kadın mı bekliyordu? Ya şu kamyon? Kedi ne düşünüyordu bana bakarken? Az sonra karanlık dalgalandı. Ayak seslerinin arkasından birisi geldi. Beni gördü, selam verdi. İncecik, kısa bedeni vardı. Gözlüklüydü. Tanıştık. Arka koltuğa geçelim mi dedi. Geçtik. Hayatıma ilişkin sorular sordu. Çok kibardı. İştahına hakimdi. Anlamayı seven bir insana benziyordu. İçimdeki dişi aslanı uyandıranlara kanım kaynar. Hayatını ne güzel anlattı. Böyle bir adamın mezbahanede çalışması ne garip. Elektrik şokuyla hayvanları öldürmesi. Mesleğinden nefret ettiğini söyledi. Elimi tuttu. Yaklaştı, çenemden öptü. Elleriyle yumuşak yumuşak gövdemde gezindi. Koltuğa sırt üstü yatıp yatamayacağımı sordu. Yattım. Cebinden prezervatifini çıkardı. Her şeyi incelikli, sorarak yapıyordu. Üzerime çıktı. Ağır değildi. Elbiseleri tertemizdi. Hoş kokular sürmüştü. Çabası, derinliğime inmesi çok ölçülü, çok yumuşaktı. Beni ummadığım hayallere taşıyan hafif bir ağırlığın altında ırgalanıyordum. Heyecanının doğruğundayken ağladı. Babamı anımsadım birden. O da seviştiği kadınların üzerinde, sevişmenin herhalde en ateşli anında ağlıyordu. Duygulu bir insandı babam. Ağlayan insanın dünyadaki kötülüklerden daha çok rahatsız olduğunu, iyi duygularla örüldüğünü söylerdi. Adam ağlayınca üzerimden kalktı. "Çok güzel, çok saf bir kadınsın. Sen bunu hak etmiyorsun," dedi. Kızına benzetti beni. Arabadan dışarı çıktı. Telefon numaramı aldı. 60 vermesi gerekirken 100 dolar verdi. Giderken de sağ avucumun içinden 3 kere öptü. Çok duygulandım. "Adım George, unutma," dedi. O gittikten sonra Samantha'ya hak verdim. Değişik insanları tanıma, değişik zevkleri tatma açısından ilginç bir meslekti. Biliyorum, zamanımı çalmamak için gitmişti George. Unutulmaz, buruk bir izlenim bırakmıştı bende. Az sonra Samantha geldi. "Nasıl, iyi geçti mi?" dedi. "İyi, hoşlandım," dedim. Yarım şişe şarapla bir kalın sigara verdi. Sırada birkaç kişinin daha olduğunu söyledi. Çekip gitti sonra. Giderken, "Prezervatif kullandır, ağzından öptürme," dedi. Arka koltuğa yaslandım. Bir dikişte içtim şarabımı. Sigarayı yudumlamaya koyuldum. Sıradaki insanları merak etmeye başladım. Kedi kamyonun altında hiç kıpırdamadan bakıyordu bana. Mesleğim hakkında neler düşündüğünü merak ettim. Güldüm kendi kendime. Gözlüklerini çıkardı, kalktı, iki parça buz aldı buzluktan, göz kapaklarına bastırdı. Buzdan yanaklarına süzülen soğuk damlalar hoşuna gitti. Türkçe radyoyu açtı. Sırt üstü uzandı, kaldığı yerden sürdürdü okumayı. "Erkekleri her yönüyle tanımak istiyorum. Tanırsam duygularımı eğitmiş olurum, mantığım güçlenir. Davranışlarım oturur." Ayak seslerini duyunca kediye baktım. Karanlık dalgalandı. Dev bir adam belirdi arabanın yanında. Eğildi, içeri baktı. "Hello," dedi. "Samantha'nın arkadaşı sen misin?" Ürperdim. "Evet," dedim. Memnuniyetle mırıldandı. Arabanın kapısını açtı. "Arabada aşk olmaz, dışarı çık," diye emretti. İtiraz etmeden çıktım. Ölmüş, sahipsiz köpek gibi kokuyordu. Tiksindim. Korktum. Sarhoştu. Hemen kucakladı beni. Ayaklarım yerden kesildi. Korkunç güçlü kolları vardı. "Kıpırdama küçük kuş," dedi. "Yumurtalarını yiyeceğim." İyice havaya kaldırdı. "Kibar davran," dedim. Hiç aldırmadı bile. Ağzını göğüslerimin arasına soktu. Sonra indirdi. Göğsümün düğmelerini çözdü. Sonra tekrar kaldırdı beni. "Yumurtaların çok da küçükmüş," dedi. Sol göğsümü yutarcasına ağzına aldı. Bir devin kolları arasında ağzının içinde hissettim kendimi. Birkaç adım attı, sırtımı kamyona dayadı. Ayaklarım yerden kesilmişti. Sağ eliyle fermuarını çözdü. "Prezervatif tak," diye bağırdım, dikkate almadı beni. Çırpındım. "Kıpırdama küçük kuş," dedi. "Hortumumu çıkardım. Bahçen kurumuş. Sulayıp yeşillendireceğim." Kamyonla adam arasında sıkışmış, kıpırdama şansını yitirmiştim. Vergiden kaçırdığımı, yasa dışı çalıştığımı, polis çağıramayacağımı çok iyi biliyordu. Peş peşe uyardım. Prezervatif vereceğimi söyledim, dinlemedi. Yarım saat kadar ezdi beni. Adamın gövdesinde baş edebileceğim küçük bir organ bile yoktu. Bütün organları büyük, kaba ve adam kadar anlayışsızdı. İşini bitirince gevşedi, bıraktı beni. Ayakta duracak halim kalmamıştı. Kamyonun dibine yığıldım. Onurumu yitirmiştim. Moral çöküntüsü içindeydim. Duygularım diken gibi morarmıştı. Gözlerim yerdeki kim bilir ne zamandan kalma prezervatifleri, iğneleri görecek kadar keskinleşmişti. Adam eğildi, memelerimin arasına 50 dolar sıkıştırdı. "Yumurtaların çok lezzetliydi küçük kuş," dedi. "Defol leş herif," diye bağırmak geldi içimden. Bağıramadım. Bağıramayınca da ağladım. Adam gitti. Dönüp kediye baktım. Yerini değiştirmemişti. Bana bakıyordu. Biliyorum, beni anlayan tek canlı oydu. Ben bu toplumu anlamaya çalışıyordum. Toplum beni anlamaya çalışıyor. Bu toplumun beni anlaması için kedi kadar küçülmesi, bu kamyonun altına girmesi, çıkarsız, hesapsız beni seyretmesi gerekiyor. Memelerim acıyor, bacaklarımın arası sızlıyor, pis pis kokuyorum. Ayağa kalkmalıyım. Bu iğrenç bataklıktan çıkmam gerekiyor. Kelimeyi düzeltti, bir virgül koydu Mahmut. Göğsünün kıllarını kaşıdı, bir elma yedi. Karanlık sokaklar ve bu sokaklarda kendilerini satan genç kadınlar canlandı hayalinin aynasında. Kendisini tek başına karanlık, daracık bir sokakta kadınlara satan bir erkek olarak düşündü. Gülümsedi. İki yana salladı kafasını. Zor. Aşk işçiliği zor zanaat diye mırıldandı kendi kendine. Sırt üstü uzandı koltuğa. Kaldığı yerden başladı okumaya. Kalktım, arabaya girdim. Kapıları kapadım. Arka koltuğa uzandım. İnsanların birbirlerini anlamak istemediklerini, saldırganlıktan hoşlandıklarını düşündüm. İnsanlar birbirlerini öldürebilecek durumdaydılar. Amacımı, anlamımı yitirmek istemiyordum. Az sonra bir başkası geldi. Enlemesine genişlemişti. Ayıyı andırıyordu. Arabanın çevresinde bir tur attı, cama tıklattı. Hafif araladım. "Siz Sementa'nın arkadaşı mısınız?" dedi. Kanguru suratlı bir adamdı. Sementa'nın arkadaşı olduğumu ama çalışmadığımı söyledim. "Sementa sizi çok övdü, merakta kaldım. Bana bir şans vermenizi isterdim." dedi. Kabul etmedim. Aklımın ve gövdemin direnişi müthişti. Adam gitti. Adamın gitmesinden yarım saat sonra Sementa geldi. Şen şakraktı. "Ne oldu?" dedi gülerek. Durumu anlattım. Çalışmayacağımı bildirdim. Sementa'nın içkili olduğu her halinden belliydi. Sem'i bana göndermekle hata ettiğini söyledi. Sem'in kaba bir insan olduğunu, genellikle sarhoş gezdiğini ve bazı çirkin davranışlarını anlattı. Sementa'nın böylesi bir mesleği nasıl olup da sürdürebildiğini kavrayamadım. $150 kendisine uzattım. Güldü. "Deli misin?" dedi. "Bu senin hakkındır, koy cebine." Üstelemedim, koydum cebime. Kendimi bir an önce eve atmak, yıkanmak, bir güzel uyumak istiyordum. Sementa ile tokalaştım. Yardımı için teşekkür ettim. Ayrılırken, "Partiye gelmeyi unutma, zaman zaman uğra bana," dedi. En yakın tram durağına doğru yürüdüm. Yürürken, ben de kötü bir anı bırakan sokağın kaldırımına tükürdüm. Karşıdan iki kişi geliyordu. Biri diğerine, "Kentin görünmeyen yüzüdür bu sokak," diyordu. Dosyayı kapattı, derin derin esnedi Mahmut. Kocaları tarafından tecavüze uğrayan kadınları düşündü. Yüreğinde kendi hayatını yazan genç kıza karşı, gittikçe büyüyen sempatinin varlığını fark etti. Dosyayı bitirdikten sonra bir yerlerde kızla buluşup sohbet etmeyi aklına koydu. Saatine baktı. Çocuğu okuldan almanın zamanı gelmişti. Şemsiyesini ve yolda okumak için gazeteden kestiği makaleyi aldı, alelacele çıktı dışarı. 14. ayrımın sonu. Sayfa 118.